Ayrım 18, 3. ikiz Ken Follett, sayfa 204. Bir bardak Perrier alarak salona şöyle bir göz attı. Kitabın kapağının büyütülmüş bir fotoğrafı önünde küçük bir masa duruyordu. Onun da yanındaki bir başka masada basından bir yığın tanıtma yazısı vardı. Televizyon görevlileri ışıklarını hazırlamakla meşgullerdi. Barrington birkaç tanıdık gördü ama onların hiçbirine güvenilmezdi. Bununla birlikte sürekli olarak başka muhabirler içeri giriyorlardı. Şunun da bununla laflayarak salonda dolaşmaya başladı ama gözünü de kapıdan ayırmıyordu. Gazetecilerin çoğu onu tanırdı, ne de olsa ünlü biriydi, kitabı okumamıştı. Ama Dinky, Barrington'ın Jim ve Preston'la görüşlerine katıldıkları sağ kanat bir ajandaya abone olduğu için gazete muhabirlerine kitabın mesajını onayladığını rahatça söyleyebilirdi. Üçü birkaç dakika geçiyordu ki Jim Dinkley'le içeri girdi. Hemen arkalarında üst düzey New York Times'çılardan Hank Stone vardı. Kırmızı burunlu, göbeği pantolonundan dışarı fırlamış, yakası bağrı açık kravatı kaymış, kahverengi ayakkabıları çizikler içinde, tepesi açılmış bu adam Beyaz Saray'ın en kılıksız gazetecisi olmalıydı. Barrington, Hank önerime olumlu bakar mı acaba dedi içinden. Bilindiği kadarıyla Hank'in politik bir görüşü yoktu. Barrington onunla 15-20 yıl kadar önce Genetiko ile ilgili bir makalesi yayınlandığında tanışmıştı. Washington'da çalışmaya başladıktan bu yana Barrington'ın fikirlerine ilişkin birkaç ama Jim Proust'unkilere ilişkin çok sayıda makale yayınlamıştı. Onun bu fikirlere yaklaşımı tüm gazetelerin her zaman yaptığı gibi akla değil, daha çok merak ve heyecana seslenen bir yaklaşımdı. Ama liberal görüşlü gazeteciler gibi iki yüzlülük yaparak ahkam kesmeyi sevmezdi. Haberin iyi bir öykü olduğunu düşünürse elbette yazardı. Konuyu daha da eşelemeyeceğine güvenilir miydi acaba? Jim'le selamlaştı, Dinkey'le el sıkıştı. Barrington uygun bir anını yakalamak için hazır beklerken onlar birkaç dakika konuşmaya daldılar. Ne var ki hiç uygun an olmadı, sonra da basın toplantısı başladı. Barrington sinirlerini frenlemeye çalışarak konuşmalar boyunca hep yerinde oturdu. Buna ayıracak fazla zamanı yoktu. Birkaç gününü ayırabilse Hank'ten daha da iyisini bulurdu. Ama onun birkaç günü yoktu ki, ancak birkaç saati vardı. Böylesine rastlantısal bir buluşma gazeteciyle randevulaşıp onu yemeğe götürmekten daha az kuşku uyandırıcıydı. Konuşmalar tamamlandığında ufukta hala Hank'ten daha iyisi görünmüyordu. Gazeteciler dağılırken Barrington onu lafa tuttu. ''Seninle karşılaştığım iyi oldu Hank, sana vereceğim bir haberim var.'' ''Güzel.'' ''Veri tabanlarındaki tıbbi bilgilerin kötüye kullanılmasına ilişkin bir haber.'' Hank suratını buruşturdu. ''Bu gerçekte benim tipim bir haber değil ama sen devam et.'' Barrington ''Şimdi yandım işte.'' dedi içinden. Hank pek istekli görünmüyordu. Konuşma yeteneğini harekete geçirerek sürdürdü. ''Bence tam sana göre bir haber bu. Çünkü sen sıradan bir gazetecinin gözünden kaçıracağı böyle bir haberi ileride de kullanabilirsin.'' ''Pekala, bir de beni dene bakalım.'' ''Her şeyden önce aramızda böyle bir konuşma olmadı.'' ''O kadarına söz veremem.'' ''Öte yandan sana neden böyle bir haberi verdiğimi merak edebilirsin. Bunu hiç mi sormayacaksın?'' ''Hank çok daha iyi olur.'' dedi. ''Hiçbir şey için de söz vermedi.'' Barrington onu daha fazla yüreklendirmemeye karar verdi. Johns Falls Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde genç bir araştırmacı var. Adı Dr. Jean Ferrami. Uygun görülen denekler üzerindeki incelemeleri sırasında yaptığı araştırmalarda kayıtları dosyalanıp kaldırılmış kişilerin iznini almadan onların veri tabanları üzerine incelemeler yapıyor. Hank kırmızı burnunu çekerek, ''Bu bilgisayarla ilgili bir haber mi yoksa bilim ahlakıyla ilgili bir haber mi?'' dedi. ''Bilmiyorum, gazeteci sensin.'' Hank pek hevesi görünmüyordu. ''Pek öyle heyecan uyandıracak bir şey değil bu.'' ''Bana oyun oynamaya kalkma ulan orospu çocuğu.'' Barrington çok yakın bir arkadaşıymış gibi Hank'in koluna dokunarak onu razı etmeye çalışıyordu. ''Haydi hatırımı kırma, sen bir sor soruştur bakalım.'' dedi. ''Üniversite rektörüne telefon et, adı Morris Obel.'' ''Doktor Ferrami'ye telefon et. Bunun çok önemli bir haber olduğunu söyle onlara. Bakalım ne diyecekler.'' ''Sanırım çok ilginç tepkiler alacaksın onlardan.''
''Emin değilim.''
''Sana söz veriyorum Hank. Ayıracağın zamana değecektir.'' Evet desene orospu çocuğu, evet desene ulan. Hank önce durakladı, sonra pekala denerim bir dedi. Barrington ağırbaşlı görünümünün arkasında hoşnutluğunu gizlemeye çalışıyordu. Ama gene de sonuçta kazançlı çıktığı için hafifçe gülümsemeden edemedi. Hank bunu fark etti ve bir şeyden kuşkulanmış gibi suratını astı.
Beni kullanmaya kalkmıyorsun değil mi Barry? Niyetin birilerini korkutmak mı yoksa?
Barrington gülerek kolunu muhabirin omzuna attı. Hank dedi, bana güvenebilirsin. 20. Bölüm. Jeannie, tam Richmond çıkışındaki alışveriş merkezinde Walgreen mağazalarından birine uğrayarak üçü bir paket pamuklu beyaz külot aldı. Külotlardan birini hemen orada Burger King'in kadınlar tuvaletinde üzerine geçiriverdi ve ancak o zaman rahatlayabildi. Nedense donsuz kalınca kendini çok savunmasız hissetmişti. Neredeyse başka hiçbir şey düşünecek durumda değildi. Oysa Will Temple'a aşık olduğunda külotsuz dolaşmaya can atardı. O sayede bütün gün kendini çok seksi bulurdu. Kütüphanede otururken, laboratuvarda çalışırken ya da sokakta yürürken büyük bir heyecan içinde şu anda birden karşıma Will çıksa diye hayaller kurardı. Fazla vaktim yok ama sana zaman ayırabilirim. Şimdi hemen şurada dese, onun için o saat her şeyi yapabilirdi. Ama yaşamı boyunca hiçbir erkeğin yanında ayakkabıya gereksinim duyduğu kadar külota gereksinim duymadı. Üstünü başını düzelttikten sonra arabaya döndü. Richmond Williamsburg havaalanına kadar arabayı Lisa kullandı. Orada kiraladıkları arabanın kaydını yaptırdıktan sonra Baltimore uçağına yetiştiler. Uçak havalandığı sırada sırrı çözecek anahtar Dennis ile Steve'in doğdukları hastanede olmalı diye düşünmeye başladı. Şöyle ya da böyle, anlaşılan tek yumurta ikizleri kendilerini değişik annelerin yanında bulmuşlardı. Bu bir peri masalıydı ama gerçekten de olanlar ona benzer bir şeydi. Çantasındaki kağıtları gözden geçirdi, her iki deneyinde doğumlarıyla ilgili bilgileri kontrol etti. Steve'in doğum günü 25 Ağustos'tu. Dennis'in doğum gününün 7 Eylül olduğunu keşfedince dehşete kapıldı. Neredeyse 2 hafta ara. ''Bunda yanlışlık olmalı.'' dedi. ''Nedense bunu daha önce kontrol etmeyi düşünmemiştim. Birbirini tutmayan belgeleri Lisa'ya gösterdi. ''Bunu yeniden kontrol edebiliriz.'' ''Formlarımızda deneyin hangi hastanede doğduğuna ilişkin soru var mıydı?'' Lisa yerinir gibi güldü. ''Galiba formlara koymadığımız tek soru o.'' dedi. ''Öyleyse bu bir askeri hastane olmalı. Albay Logan kara kuvvetlerinde görevli. Dennis'in doğumu sırasında albay da asker olmalı. Onu da kontrol ederiz.'' Lisa Jeannie kadar sabırsız değildi. Ona göre bu da başka bir araştırma konusuydu. Jeannie'ye göre ise her şey burada yatıyordu. ''Ben hemen şimdi telefon etmek istiyorum.'' dedi. ''Bu uçakta telefon var mı acaba?'' Lisa kaşlarını çattı. ''Sen şimdi Steve'in annesine telefon mu etmek istiyorsun?'' Jeannie Lisa'nın sesinden onu onaylamadığını algıladı. ''Evet, neden telefon etmeyeyim ki? Onun cezaevinde olduğunu biliyor mu?'' ''Bak bu doğru işte, emin değilim lanet olsun. Haberi ona vermiş olmayı hiç istemem.'' ''Steve şimdiye kadar eve telefon etmiş de olabilir.'' ''Belki de Steve'i cezaevine ziyarete giderim. Ziyarete izin veriyorlar mı acaba?'' ''Galiba veriyorlar. Hastanelerde olduğu gibi orada da ziyaret saatleri sınırlı olmalı.'' ''Ben de şöyle bir gider ve işi oluruna bırakırım artık. Neyse Pinker'lara da telefon edebilirim.'' Yanlarından geçmekte olan hostese elini kaldırarak ''Acaba uçakta telefon var mı?'' diye sordu. ''Hayır yok, kusura bakmayın.'' ''Çok fena.'' Hostes gülerek ''Beni tanıyamadın mı Jeannie?'' dedi. Jeannie ilk kez hostesin yüzüne bakınca onu hemen tanıdı. ''Penny Watermeadow'' dedi. Minnesota'da Jeannie'nin yanı sıra Penny de İngilizce doktorası yapmıştı. ''Nasılsın?'' ''Çok iyiyim. Sen neler yapıyorsun?'' ''Ben Jones Falls'da çalışıyorum. Şu bu konularda araştırma projeleri yapıyorum işte. Kendine akademik bir görev ayarlamışsındır diye düşünmüştüm. Çok çalıştım ama bulamadım.'' Arkadaşının başaramadığı bir şeyi kendisinin başarmış olması Jeannie'nin canını sıktı. ''Buna üzüldüm işte.'' dedi. ''Ben işimden hoşnutum ama işimi çok seviyorum. Çoğu koleje kıyasla çok daha fazla veriyorlar burada.'' Jeannie bu söylediklerine inanmadı. Doktora yapmış bir kadının uçak hostesi olarak çalışmasına çok şaşırmıştı. ''Ben senin öteden beri iyi bir öğretmen olabileceğine inanmışımdır.'' Bir süre lisede öğretmenlik yaptım. Macbeth hakkında anlaşamadığım bir öğrencim tarafından bıçaklandım. Ben bu işi neden yapıyorum dedim kendime. Kendilerini bir an önce sokağa atmak, en alasından kokain satın alabilmek amacıyla bir yerlerden para yürütmek için sabırsızlanan çocuklara Shakespeare okutmak hayatı zehir ediyordu bana. Jeanne Penny'nin kocasının adını hatırlayınca Danny nasıl diye sordu. Çok kazanıyor, bölge satış müdürü oldu, sıkça iş gezisine çıkmak zorunda ama buna değiyor. Güzel, seni yeniden gördüğüme sevindim. Baltimore'a mı yerleştin? Hayır, Washington'a. Bana telefon numaranı versene, seni ararım. Jeanne bir tükenmez uzattı, Penny telefon numarasını Jeanne'nin klasörlerinden birinin üzerine yazdı. Çok iyi olur, yemeğe de çıkardık dedi Penny. Neden olmasın? Penny yanlarından ayrıldıktan sonra Lisa çok zeki bir kız olmalı dedi. Çok akıllıdır, kanım dondu. Hosteslik de kötü bir meslek değil ama 25 yıllık eğitimi sokağa atmak gibi bir şey bu. Ona telefon edecek misin? Yok canım, telefon edersem üzüntüsüne üzüntü katmış olurum. Bunu tahmin etmeliydim, durumuna çok üzüldüm. Ben de öyle. Jeanne uçaktan iner inmez Richmond'da oturan Pinker'lara telefon etmek için ilk iş bir telefon kulübesine koştu. Ama hat meşguldü. Lanet olsun diyerek söylendi. 5 dakika aradan sonra bir kez daha denedi. İnsanı çileden çıkaran gene aynı ses. Charlotte bizim ziyaretimizi anlatmak için şiddet yanlısı ailesine telefon ediyordur dedi. Ben de sonra ararım. Lisa'nın arabası park yerindeydi. Arabaya atlayarak kente doğru yola çıktılar. Lisa önce Jeanne'yi evine bıraktı. Jeanne arabadan çıkmadan önce senden benim için bir şey yapmanı rica edebilir miyim dedi. Elbette ama bu biraz da ne isteyeceğine bağlı derken dişlerini göstererek güldü ona. DNA sonucunu bu gece çıkarsana. Lisa'nın yüzü asıldı. Ah Jeanne, bütün gün dışarıdaydık, yemek için alışveriş yapacağım da. Biliyorum, ben de cezaevine ziyarete gitmeliyim. Öyleyse laboratuvarda buluşuruz. Saat 9'da diyelim, tamam mı? Lisa gülerek olur dedi. Testten nasıl bir sonuç çıkacağını ben de çok merak ediyorum. İşe bu gece başlarsak sonucu öbür gün alabilirdik. Lisa bu konuda biraz kuşkuluydu. Eğer ancak işi kolay tarafından alabilirsek bunu becerebiliriz. Yaşa! Jeanne arabadan iner inmez Lisa arabayı hareket ettirdi. Bir an önce arabasına atlayarak polis müdürlüğüne doğru gazlamayı çok isterdi ama fikrini değiştirdi. Önce bakmaya karar verdi, evine gidecekti. Babası oturmuş Wheel of Fortune'ı seyrediyordu. Merhaba Jeanne, çok geç kaldın dedi. Çalışıyordum, işlerim daha yeni bitti, sen nasılsın? Nasıl vakit geçirdin bugün? Biraz sıkıldım, tek başıma oturdum burada. Jeanne babasının durumuna üzülüyordu. Belli ki tek bir arkadaşı yoktu. Bununla birlikte dün akşamdan biraz daha iyi görünüyordu. Tertemiz, tıraş olmuş ve dinlenmişti. Kirli tabaklar mutfak tezgahının üzerinde durduğuna göre öğle yemeğinde bir pizza çıkarıp ısıtmış olmalıydı. Bu tabakları bulaşık makinesine kimin yerleştireceğini düşünüyordun acaba diye soracaktı ki kendini tuttu. Evrak çantasını yere bıraktıktan sonra etrafa çeki düzen vermeye başladı. Babası televizyonu kapatmadı. Bugün Virginia'daydım, Richmond'a gittim dedi. Çok iyi yapmışsın tatlım, akşama ne yiyoruz? Hayır dedi içinden, bu böyle süremez. Anneme yaptıklarını bana da yapamaz. Neden bir şeyler hazırlamıyorsun dedi. Babası bunun üzerine gözlerini televizyon ekranından ayırarak kızına baktı. Ben yemek yapmasını bilmem ki. Ben de bilmem babacığım. Babası önce suratını astı sonra gülerek, öyleyse biz de dışarıda yeriz dedi. Yüzündeki yıllardır unutamadığı ifade aynı ifadeydi. Jeanne'nin belleği onu 20 yıl öncesine götürdü. O ve Patty o sıralar bol paçalı aynı model blue jean pantolon giyerlerdi. Şakakları hafifçe kırlaşmış koyu renk saçlarıyla babası gözünün önünde canlandı. Haydi Luna, parka gidelim diyordu. Keten Elva'da alacak mıyız? Atlayın arabaya. O sıralar dünyanın en harika insanıydı. Sonra belleği onu 10 yıl öncesine götürdü. Birden siyah jean pantolonla Doc Marten botları giymişti. Babasının kırlaşmış saçları kısacık kesilmişti. Seni arabamla olduğun gibi Boston'a götüreceğim. Orada kamyonet alacağım ve bu sayede bol bol eğlenme fırsatımız olacak.
Yolda da hazır yiyecek türü şeyler yeriz. Çok eğleneceğiz. Saat 10'da hazır ol.
Babasını bütün gün beklediği halde ortalıkta görünmeyince o da ertesi gün bir Greyhound otobüsüne binmişti. Bakıyor da haydi eğlenelim derken pırıl pırıl parlayan gözler gene aynı gözler. Gene 9 yaşında olabilmeyi, onun her dediğine inanabilmeyi ne kadar isterdi. Şimdi büyümüştü. Büyüdüğü içinde ne kadar paran var diye sordu. Somurtuk bir yüzle söyledim ya hiç param yok dedi.
Benim de yok, öyleyse dışarıda yiyemeyiz.
Buzdolabını açtı. Dolapta bir göbek kıvırcık salata, bir koçan mısır, bir limon, bir paket kuzu pirzolası, bir domates, yarım kutuda Uncle Ben pirinç vardı. Hepsini çıkarıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bak ne diyeceğim dedi. Yemekten önce iştah açıcı olarak erimiş tereyağına taze mısır yiyeceğiz. Arkasında da limon kabuklu kuzu pirzolası, yanında salata ve pilav, tatlı olarak da dondurma.
Çok güzel, harika.
Ben dışarıdayken sen bunları hazırlarsın. Babası ayağa kalkarak çıkardığı yiyeceklere göz attı. Jean'i evrak çantasını yerden aldı. Saat 10'dan hemen sonra dönerim. Ben bunları nasıl pişireceğim hiç bilmem ki. Koçanlı mısırı havaya kaldırdı. Jean'i buzdolabının üstündeki raftan The Reader's Digest'in Aşçınız Yanı Başınızda adlı kitabı aldı. Ona uzatarak buna bakarsın dedi ve babasının yanağını öptükten sonra çıktı. Arabasına atlayarak kent merkezine doğru yöneldiğinde umarım çok acımasız davranmamışımdır dedi içinden. Babası eski kuşaktandı. Onun zamanında her şey bambaşkaydı. Bununla birlikte istese de onun kahyalığını üstlenemezdi. O kendi işini yürütmek zorundaydı. Geceleri başını sokacak bir yer göstererek ona onun kendisine yaşamı boyunca verdiklerinden çok daha fazlasını vermiş oluyordu. Gene de onu mutlu etmeyi isterdi elbet. Kendine bir türlü çeki düzen veremiyordu. Jean'in tek babasıydı o. Arabasını kapalı park yerine koyduktan sonra Kerhane Mahallesi'nden geçerek polis karakoluna kadar yürüdü. Karakolun mermer bantları olan çok gösterişli bir girişi vardı. Duvarlarından biri baştan başa Baltimore tarihine ilişkin olayları anlatan resimlerle kaplıydı. Resepsiyoniste gözaltında tutulan Steve Logan'ı görmeye geldiğini söyledi. Bir tartışma çıkacağını sandığı halde birkaç dakika bekledikten sonra üniformalı genç bir kadın onu önce içeri aldı sonra asansöre götürdü. Onu hap kadar bir odaya aldılar. Odanın yüz hizasında duvara gömülü küçücük bir penceresi bulunmaktan öte herhangi bir özelliği yoktu. Bir de pencerenin altında bir ses panosu vardı. Pencere küçük odanın benzeri bir başka kabine bakıyordu. Duvara bir delik açılmadıkça bir odadan öteki odaya geçmenin bir yolu yoktu. Jean'i gözlerini ayırmadan pencereye bakıyordu. Bir 5 dakika geçtikten sonra Steve'i getirdiler. Kabine girerken azılı bir katilmiş gibi hem bileklerinin kelepçeli hem de ayaklarının zincirli olduğunu gördü. Steve cam bölmeye yaklaşarak tüm dikkatiyle gözlemeye çalıştı. Jean'i tanıyınca sevindi. Ne hoş bir sürpriz bu dedi gülerek. Doğrusu benim için günün en güzel olayı. Çok neşeli davranmasına karşın berbat görünüyordu. Gergin ve yorgundu. Nasılsın diye sordu Jean'i. Pek parlak değil. Beni bir katille aynı hücreye tıktılar. Adam tam bir serseri. Korkumdan uyuyamıyorum. Jean'i onunla aynı duyguları paylaşıyordu. Lisa'ya tecavüz eden kişinin o olduğunu düşündükleri aklına geldi ama o buna inanmıyordu. Seni burada daha ne kadar tutacaklarını tahmin ediyordun? Yarın kefalet için yargıç karşısına çıkacağım. Kefalet isteğim geri çevrilecek olursa DNA test sonucu alınıncaya kadar burada tutacaklar beni. Görünüşe bakılırsa o da 3 gün sürer. DNA denince buraya neden geldiğini anımsadı. Bugün senin ikizini gördüm dedi. Senin tıpatıp benzerin, en ufak bir kuşkulu yanı yok bunun. Belki de Lisa Hawks'ına o tecavüz etmiştir. Jean'i başını iki yana sallayarak, hafta sonunda cezaevinden kaçmış olsaydı bu dediğin doğru olabilirdi. Ama hala orada tutuyorlar onu dedi.
Önce kaçmış sonra dönmüş olamaz mı?
Hayal ürünü bu dediğin şey. Dennis bir kodesten kaçtı mı hiçbir şey bir daha onu oraya döndüremez. Steve umutsuz bir tonla galiba haklısın dedi. Sana birkaç soru soracağım.
Sor.
Önce doğum gününü bir kez daha kontrol etmem gerek.
25 Ağustos.
Jean'in kaydettiği tarih de buydu. Dennis'in doğum tarihini yanlış kaydetmiş de olabilirdi. Nerede doğduğunu bilebilecek misin?
Elbette. O sırada babam Virginia'da Fort Lee'de görevliydi. Ben oradaki Kara Kuvvetleri Hastanesi'nde doğdum.
Bundan emin misin?
Evet, eminim. Annem bunu Bebeğim Oluyor adlı kitabında da yazdı.
Steve onu daha iyi görebilmek için gözlerini iyice kıstı. Bu onun ne düşündüğünü çıkarmaya çalışıyor demekti.
Deniz nerede doğmuş?
Daha bilmiyorum. Doğum günümüz aynı olduğuna göre...
Ne yazık ki doğum gününü 7 Eylül olarak bildirmiş. Ama bu tarih yanlış da olabilir. Onu da yeniden kontrol edeceğim. Ofisime gider gitmez annesine telefon ederim. Annenle babanla hala konuşmadın mı?
Hayır, konuşmadım. Onlara telefon etmemi ister miydin?
Hayır, lütfen. Suçsuz olduğum anlaşılıncaya kadar öğrenmelerini istemiyorum.
Jeannie yüzünü astı. Bana anlattıklarından çıkardığım kadarıyla sana destek olmaya çalışacakları belli oluyor.
Destek olurlar elbet ama üzülmelerini istemiyorum.
Çok üzülecekleri doğru ama sana yardımcı olabilmeleri için olaydan haberdar olmayı istemek de hakları.
Hayır, lütfen telefon etme onlara.
Jeannie omuzlarını silkti. Demek ona anlatmak istemediği bir şeyler vardı. Bu da onun bileceği şeydi.
Jeannie nasıl biri?
Dönis mi? Uzaktan bakarsan tıpkı sen.
Saçları uzun mu kısa mı, bıyığı var mı, parmağının tırnakları kirli mi, sivilceleri var mı, aksıyor.
Saçları seninki gibi kısa kesilmiş, elleri ve cildi tertemiz, yüzünde hiç tüy yok, bu sen de olabilirsin.
Vay canına,
Steven adam akıllı huzursuzlaşmıştı. Asıl farklı olan yanı davranışları, insanlarla dostça ilişki kurmasını bilmiyor.
Çok tuhaf.
Ben o fikirde değilim. Aslında bu benim teoremimi doğrulamış oluyor. Her ikiniz de benim deyişimle vahşi çocuklardınız. Bu terimi ben bir Fransız filminden arakladım. Gözü pek, söz dinlemeyen, yerinde duramayan çocuklar için kullanılan bir terim. Bu çocukların topluma uyum sağlamaları oldukça güçtür. Charlotte Pinker'la kocası bunu Dennis'le beceremediler. Fakat senin annenle baban bunu sende başarabildi.
Bu konuşma Steve'i yatıştırmaya yetmedi ama temelde ben ve Deniz aynıyız.
İkiniz de doğuştan vahşi çocuklar sayılırsınız.
Jeannie onun derinden sarsıldığını görünce bu seni neden o kadar rahatsız ediyor dedi. Ben evde eğitilmiş bir goril değil bir insan olduğumu düşünmek istiyorum.
Jeannie Steve'in yüzünü hüzünlü bir ifade kapladığı halde gülerek gorillerin de topluma uyum sağlamaları gerek. Topluca yaşayan bütün hayvanların da öyle, suçun asıl kaynağı bu.
Steve konuyla çok ilgilenmişe benziyordu. Topluca yaşama mı?
Elbette. Suç önemli bir sosyal kuralın çiğnenmesidir. Tek yaşayan hayvanlar için kural diye bir şey olamaz. Bir ayı bir başka ayının iline girerek orayı yerle bir edebilir. Hatta onun yiyeceğini çaldığı gibi yavrusunu da öldürebilir. Ama kurtlar böyle bir şey yapmaz. Yapsalardı sürü halinde yaşayamazlardı. Kurtlar tek eşlidir. Birbirlerinin yavrularına göz kulak oldukları gibi özel alanlarına da saygılıdırlar. İşlerinden biri bu kuralları bozacak olursa onu cezalandırırlar. Bunda ısrar ederse onu ya sürüden kovarlar ya da öldürürler.
Önemsiz sosyal kuralları bozarlarsa ne olur?
Asansörde osurmak gibi bir şey mi örneğin? Ona çirkin davranış diyoruz. Bu tür davranışların tek cezalandırma yolu onları onaylamamaktır. İşin tuhafı, çok etkili oluyor bu.
Kuralları bozan insanlara neden bu kadar ilgi gösteriyorsun?
Jeannie babasını düşündü. Babasının suça eğilimli yanının ona da geçip geçmediğini bilemezdi. Ama Jeannie'nin kalıtım konusunda sıkıntıları olduğunu Steve'in de öğrenmesinde yarar olabilirdi. Ne var ki babasının durumundan bu kadar zamandır söz etmemişken konuyu şu anda açmak hiç de kolay değildi.
Jeannie asıl sorun bu diyerek konuyu kapatmak istedi.
Suç konusu öteden beri herkesin ilgisini çekmiştir.
Jeannie'nin arkasındaki kapı açıldı. Genç polis memuru kadın içeriye baktı. Vakit doldu Doktor Ferrami.
18. ayrımın sonu. Sayfa 217.